Ayrım 32, sayfa 224, bölüm 51. Pronto! Milano Savcı Yardımcısı Giovanni Calacciura'nın telefon numarasını bulmuştum. Aradım. Bir an önce Paris'te öldürülen Romalı doktor olayında birlikte çalışmıştık. Bana göre sıradan bir cinayetti. O ise bir intikam olduğunu düşünüyordu ve aramızda sağlam bir dostluk kurulmuştu. Pronto! Telefonumu çenemin altına sıkıştırdım. Yol gitgide yılan gibi kıvrılmaya başlamıştı. Rüzgar arada bir arabamı havalandırıyor, köknarların dorukları farlarımın ışıklarına kadar eğiliyordu. Notre Dame de Bienfaitse'de, Fransa'ya doğru yola çıkıyordum. Sonra ben. Matthew Dury. Matthew? Komesai. Nasılsın? Sesinde bir gülümseme vardı. Tonlamasında ise bir canlılık. Onu arama sebebini anlattım. Cinayetin özelliklerinden bahsettim. Sicilya'da benzer bir cinayet olup olmadığını sordum. İtalyancam akıcıydı. Sıkı bir kahkaha attı. Benzer hiçbir dava üzerinde çalışmadım. Çok üzgünüm. Ne yapmamı istiyorsun? Catania'daki bu cinayet hakkında bilgi topla. Tamam. Senesini biliyor musun? Hayır ama son yıllarda sanırım. Acil mi? Hem de nasıl? Evden aramaya başlıyorum. Hemen. Teşekkür ettim. Konuyla ilgili olarak başka bir şey söylemedim. Çünkü günlerden pazardı ve saat de 21.00 olmuştu. Başka herhangi bir açıklamada bulunmadım. Çünkü onu 6 aydan beri aramamıştım. Sadece dostluğumuza güveniyordum. Aslında hiçbir zorunluluğu da yoktu. Şimdi sırası değil diye de cevap verebilirdi. Ayağımı gaz pedalından çekmemiştim. Hala tepeye doğru tırmanıyordum. Aklıma Bienfaitse'ye yaptığım ilk ziyaret geliyordu. Saat bir daha, bolsu. Ama şimdi her yer zifiri karanlıktı. Bu kez hakim olan rüzgarla karışık korkuydu. Sarıdin'in sözleri tıpkı fırtınaya yakalanan bir geminin kargo gemisinin güvertesinden denize dökülen yükler gibi her virajda kafanın içinde bir o yana bir bu yana yuvarlanıyordu. Notre Dame de Bienfaitse Vakfı'nın tabelası göründü. Durmadan devam ettim. Misyonerlerin kapısını çalmam söz konusu olamazdı ancak yarım saat yürüyecek halim de yoktu. Yukarıya doğrudan Belvedere'ye ulaşan bir yol mutlaka olmalıydı. 2 kilometre sonra karşıma Manlin Rosaris'in bahsettiği Roche Riche yönünü belirten dar bir yol çıktı. 10 dakika kadar daha arabayla sarsıla sarsıla devam ettim. Sol tarafta kırmızı topraktan bir park alanı vardı. Bir tabelanın üzerinde Roche Riche rakım 1700 metre yazıyordu. Park alanını görmezden geldim ve yüksek otlara doğru biraz daha ilerledim. Gizlenmek için gereksiz bir çaba diye düşündüm. Motoru kapattım, torpido gözünü açtım ve Sarredi'nin verdiği pilleri fenerime yerleştirdim. Dışarı çıkınca rüzgar aniden yüzüme çarptı. Fırtına sanki pardesümü üzerimden söküp almak ve tenime işlemek istiyordu. Rüzgardan 2 büklüm olarak patikayı takip ettim. Keçi yolu beni yer yer ahşap masaların ve bankların olduğu açık ve düz bir alana çıkardı. Biraz uzakta, aşağıda beni ilgilendiren ova uzanıyordu. Bu düz alan ile aşağıdaki ovanın arasındaki alan ise kapkara bir köknar denizi ile kaplıydı. Ormana daldım. Yönümü bulabilmek için rüzgarın uğultusundan zorlukla duyulan şelalenin sesini algılamaya çalışıyordum. Bitki örtüsü çok sıktı. Dallar yüzümü çiziyordu. Böğürtlen dalları her adımda ayaklarıma dolanıyordu. Çalıları aşmaya çalıştıkça küçük küçük taşlar ayaklarımın altında gıcırdıyor, yuvarlanıyordu. Çok geçmeden tamamen kaybolmuştum. Suyun sesini yaprakların hışırtısıyla karıştırmış olmalıydım. Biraz daha ilerlemeye, yamacı izlemeye karar verdim. Mutlaka bir açıklığa çıkacaktım. Sonunda bir sahne perdesi gibi duran ağaçların arasından kendimi dışarı attım ve bir düzlüğe ulaştım. Şansım yaver gitmişti. Durdum ve daha önce gördüğüm manzarayı bir kez daha alıcı gözüyle baktım. Arazi uçuruma kadar uzanan çok kısa otlarla kaplıydı. Ay ışığının altında gümüşü bir renkteydi. Kafamı toplamak için birkaç saniye daha bekledim, sonra yürümeye başladım. Longini Sarrazin, şeytan cinayetinin altına imzasını attı, demişti. Demek ki burada şeytanış bir iz, bir işaret vardı. Peki jandarma bu işareti bulmuş muydu? Hayır. Saradin buraya tek başına gelmiş ve bu ayrıntıyı keşfetmişti. Şimdi ilk gelişimde olduğu gibi falezin tanı tam karşısındaydım. Otlarla kaplı platoya doğru yürüdüm ve düşündüm. Jandarma ızgara yöntemiyle tüm alanı, her parseli, her ot kümesini büyük bir dikkatle aramıştı. Peki ben gecenin karanlığında tek başıma daha fazla ne yapabilirdim? Bütün dikkatimi dip taraftaki köknarlara vermiştim. Simsiyah giyinmiş, mızraklı askerlere benziyorlardı. Belki de jandarma aramayı sadece bu düzlükle sınırlandırmıştı. Ormanı araştırmak akıllarına gelmemişti. Bir tek Sarrazin'in aklına gelmiş olabilirdi. Yamacı yeniden tırmandım ve ormanın sınırında durdum. İmkansız gibi görünüyordu. Gecenin karanlığında toprağı, köklerini, ağaç köklerini incelemek olacak şey değildi. Ve ne bulmak için? Düşünmeyi bir kenara bırakıp karanlığın içine daldım ve fenerimi yaktım. Araştırmaya tam ortadan, cesedin bulunduğu yerin eksenine 100 metre mesafeden başladım. Yere eğilmiş bir şeyler bulmaya çalışıyordum. Dalları ellerimle aralayarak fenerimle her ağaç gövdesini tarıyordum. Hiçbir şey yoktu. 10 dakikada ancak birkaç metrelik bir alanı tarayabilmiştim. Köknarların dalları çok aşağıdan başlıyordu. Eğer ağaç gövdesine kazınmış bir ya da bir işaret varsa, toprak ile ilk dallar arasında yaklaşık 1 metrelik ve bir yerde olmalıydı. İki büklüm neredeyse dizlerimin üstünde tüm dikkatimi ağaç gövdelerinin alt kısmına vererek araştırmamı sürdürüyordum. Yarım saat sonunda doğruldum. Ağzımdan çıkan nefes kristalleşiyor, buhar bulutları oluşturuyordu. Yeniden her tarafımı ateş bassa da üşüyordum. Burada sık dallı ağaçların arasında bile rüzgar bana ulaşıyordu. Kafamı aşağı eğip yeniden iğne yapraklı dalların arasına daldım. Nefes nefese kalmıştım. Hem titriyor hem de bir elimle dalları aralıyor ve ağaç gövdelerini yokluyordum. Hiçbir şey yoktu. Birden parmakların altında bir kertik hissettim. Eğri büğrü zikzaklı uzunca bir kertik. Fenerimin ışığında iyice bakabilmek için dalları kırdım. Bıçakla olduğu yerin derinine kazındığı açıkça belli olan bir yazı vardı. Işık sızları koruyorum. Bu şeytanın imzası olabilir miydi? 15 yıllık teoloji eğitimim sırasında böyle bir deyim duymamıştım. Başka bir ayrıntı dikkatimi çekti. Ağacın gövdesine kazınmış harflerin biçimi. Günah çıkarma kabinindeki ışıldayan yazıyla aynıydı. Bu imza ile seni bekliyordum uyarısı aynı elden çıkmıştı. Bir düşman, tek düşman diye düşünürken tenimde bir titreşim hissettim. Cep telefonuydu. Gözlerimi yazıdan ayırmadan dallardan kurtuldum ve telefonumu çıkardım. Alo, pronto. Kalasua'nın sesiydi bu ama bağlantı çok kötüydü. Kendi etrafımda döndüm ve bağırdım. Giovanni, ripeti mi? Tekrar et. Piutar. Latince iş görme yöntemi. Ripeti mi? Kendi etrafımda bir kez daha döndüm ve makine tüfek gibi peş peşe gelen sözcükleri yakaladım. Bağlantı kötüyse seni daha sonra hayır gayet iyi ne buldun? Öğrendim. Kesinlikle aynı çılgınlık. Çürüme, sinekler, ısırıklar değil. Şaşırtıcı. Kurban bir kadın mı? Hayır erkek. 30'lu yaşlarda. Ama hiç şüphe yok aynı tarz cinayet. Demek bir seri katil. Aynı yöntemle Avrupa'da cinayetler işliyordu. Kendini şeytan sanan bir katil. Cesedin yanında dini şeyler bulmuşlar mı? İşaretler, kutsal şeylere saygısızlık söz konusu mu? Biraz evet. Kurbanın ağzında ters bir haç varmış. Sanki her neyse bunun anlamını biliyorsun. Olay Sicilya'da mı olmuş? Catania'da evet. Tarih Nisan 2000. Coğrafi değişkenliği birkaç yıla yayılan cinayetleri modus operando yani Latince iş görme yöntemi ısrarını düşünüyordum. Hiç şüphem yoktu. Bu bir seri katildi. İtalyan devam etti. Dosyayı sana yollarsam mutlu olur musun? Hayır. Ben geliyorum. Milano'ya mı? Besançon'dayım. Birkaç saatlik yolum var. Emin misin? Kesinlikle. Sana telefonda izah edemem ama olay biçimleniyor. Kendini şeytan sanan bir seri katil. Geçen Haziran'da burada Besançon'da da bir cinayet işledi. Ve şüphesiz Avrupa'nın başka yerlerinde de. Acilen Interpol'le temasa geçeceğim. İtalya ve Fransa'dan sonra o... Dur biraz Matthew. Catania'daki katil senin aradığın kaçık olamaz. Bağlantıda yeniden paritikler oluştu. Farklı bir açı aradım. Nasıl? Catania cinayeti senin kaçığın işi değil diyorum. Neden? Çünkü katil yakalandı. Nasıl? Bir kadın, kurbanın karısı, Agostina Gedda, her şeyi itiraf etmiş. Bütün ayrıntıları anlatmış. Kullandığı kimyasallar, böcekler, aletler, bir hemşire. Ne zaman tutuklanmış? Cinayetten birkaç gün sonra. Hiç de inkar etmemiş. Bir kez daha varsayımım çöpe gidiyordu. Bu İtalyan kadın hapiste olduğuna göre Silvi Simonis'i öldürmüş olamazdı. Ama birbirinden ayrı gözüken iki cinayette de aynı yöntemin kullanılmasının da bir açıklaması olmalıydı. Parmaklarımla ağaç gövdesine kazınmış yazıya dokundum. Işık sızları koruyorum. Bunun anlamı neydi? Telefona bağladım. New Bristol, yarın sabah saat 1'de. Bölüm 3, Agostina. Bölüm 52. Yolda Saradin'i aradım ve olan biteni anlattım. Ağaç gövdesinde kadının yaşadığı, Salvatore Gedda'nın öldürülmesini, artık aramızda bir alışveriş söz konusuydu. İkili bir soruşturma yürütüyorduk. Bilgileri paylaşmalıydık. Saradin benimle hemfikirdi. Ona göre İtalya'daki bu cinayet oldukça açıktı. Interpol aracılığıyla Agostina Gedda hakkında bazı bilgiler toplamıştı. Ama Alplerin diğer tarafındaki soruşturmayı ne yazık ki takip edememişti. Saat 23.00'da İsviçre sınırından geçtim ve gece yarısına doğru Lozan'a ulaştım. EG2 otoyolu Leman Gölü boyunca uzanıyordu. Gerginliğime, bıkkınlığıma rağmen gecenin karanlığında bile kıyının güzelliği beni büyülemişti. Vevey, Monro ve Lozan şehirleri tepelerin eteklerine kadar inmiş, Samanyolu'nun birer parçalarıydı sanki. Birkaç kez Falco'yu aramıştım ama karşıma hep teleseketleri çıkmıştı. Onu karısı ve oğluyla birlikte televizyonun karşısında güzel bir pazar akşamı geçirirken hayal ediyordum. Buna karşın soğuk ve gecenin sevgisizliği beni daha da gerginleştirmişti. Üç andımı düşündüm. İtaat, yoksulluk, dürüstlük. Ancak unutmamam gereken bir başka and daha vardı. Yalnızlık. Saat yarım olmuştu. Falco telefon etti. Ondan sabahın ilk saatleriyle birlikte böcek iş cinayetleriyle ilgili araştırmasını genişletmesini istedim. Tüm Avrupa'yı taramasını, Interpol ile Avrupa başkentlerinin polisleriyle temasa geçmesini istedim. Falco elinden gelenin en iyisini yapacağını ama soruşturmanın hala resmi bir yanı olmadığını ve Dumayet'in cinayet masasının ilgilendiği diğer vakalar hakkında ona baskı yaptığını belirtti. Merkezi arayacağımı söz verdim ve telefonu kapattım. Eagle şehrinden sonra ışıklar azalmaya başladı. Tam karşımda ufukta Alplerin simsiyah kütleleri yükseliyordu. Kapkaranlık yol tamamen boştu. Sadece bir süreden beri dikiz aynamda parlayan çok beyaz iki far ışıltı hariç. Gecenin biri olmuştu. Martini, Sion, dağların ürkütücü kütleleri her geçen gün dakika biraz daha yaklaşıyordu. Sierra tüneline girdim. Saatte 150 kilometreye gidiyordum. Sollayıp geride bıraktığım arabaların parlarının dikiz aynamda kaybolmasını izliyordum. Buna karşılık iki beyaz ışık peşimden ayrılmıyordu. 160, 170, ışık hala oradaydı. Gecenin karanlığını delen iki kneson far. Peş peşe tüneller başladı. Kayalıkların içine uyumuş kemer biçiminde ağıtlar, dağların yamaçlarına yaslanmış ajurlu galeriler, iki dağ arasında asılmış gibi duran cam tüp geçitler. Sonunda farlar gözden kayboldu. Anlaşılmaz bir ferahlama duygusu yaşadım. Bir paranoya olabilirdi belki. Günah çıkarma öncesindeki yazı aklımdan çıkmıyordu. Seni bekliyordum. Ve tabii ağaç gövdesine kazınmış olan da. Işıksızları koruyorum. Takıntılı bir katilin peşine düşmüş olması fikri pek hoşuma gitmemişti. Ve saçma da değildi aslında. İki şeritli bir devlet yolunda ilerliyordum. Geçtiğim her şehirde mecburen yavaşlıyordum. Visp, Brig, Valais'in merkezi, manzara sürekli değişiyordu. Yol daralmış, karanlık iyice yoğunlaşmıştı. Artık yolda ne bir lamba ne de levha vardı. Yavaşladım. Simplon boğazına giriyordum. Birden yol dikleşmeye başladı. Etraf karlıydı. Yolun iki kenarı yakamozlu bir beyazlıkla kaplıydı. Ağaçlardan koparak yola saçılmış dallar tekerleklerimin altında çıtırdıyordu. Köknarları iyice seyrekleşmişti ve görünürde de kimse yoktu. Audi'm rüzgarla savruluyordu. Soğuk arabanın içine kadar işlemekteydi. Bir an önce boğazın diğer tarafına geçmek ve inişe başlamak için acele ediyordum. Ama çıplak vahşi tüneller sıklaşarak artıyordu. Dik kayalıklara uyulmuş taştan halkalar, yamaçlara eklenmiş beton korkuluklar, öfkeli rüzgara direnen sıra kolonlar. Serap görmeye başlamıştım. Kar yumakları kuşlara, arabesk bezemelere, Çin yazısında kullanılan işaretlere dönüşüyor, ardından da ön cama çarpıp eriyordu. Farlarımın ışığı güçlükle yolu aydınlatıyor, kar önünde bir tepe oluşturuyordu. Yorgunluk bedenimi ele geçirmişti. Reflekslerimin yavaşlayıp göz kapaklarımın kurşunlar gibi ağırlaştığını hissetmeye başladım. Ne zamandır gerçekten bir uyku uyumuyordum? Rakım değişikliği şakaklarıma basınç yapıyor, beni daha da uyuşturuyordu. Boğazın diğer tarafında İtalya sınırında birkaç saat uyumak için durmaya karar verdim. Her şeye rağmen zaman olarak ilerideydim. Saat 10'da Milano'da olmak için 7'de yola çıkmam yeterliydi. Birden arka camım aydınlandı. Kisenon parlar. Hızlandım ve dikiz aynama bir göz attım. Beyaz bir haleden başka bir şey yoktu. Peşimdeki kişi farlarını maksimuma ayarlamıştı. Gözlerimi yeniden yola çevirdim. Kar hızını artırmıştı. Artık hiçbir şey görmüyordum. Ve dikiz aynama vuran ışık da gözümü alıyordu. Aynayı eğdim ve tüm dikkatimi yol kenarındaki kar yığınına verdim. Asfaltı takip edebilmem için tek çare buydu. Farlardan uzaklaşmayı başardım. Bir virajın ardından araba tamamen kayboldu. Korkudan mideme ağrı girmişti. Kendime soruyordum. Kimdi? Sartorius katili mi? Soruşturmaya burnunu sokan başka biri daha mı vardı? Yoksa sadece agresif bir şoför mü? Bir vınlama sesi duyuldu. Bir mermi arabanın tavanını sıyırıp geçmişti.